Tanrı Sözü'nden kutsal kitaptan yaptığımız yoruma devam ediyoruz. Yeşu kitabının 1. bölüm 11. ayetindeyiz. Şimdi Yeşu'nun adı aslında Yeşu değildi. Bunu Sayılar kitabının 13. bölüm 8. ayetinde okuyoruz. Efraim oymandan Nun oğlu Hoşeya diyor. Yeşu'nun ilk adı Hoşeya idi. Ama 16. ayette ülkeyi araştırmak üzere Musa'nın gönderdiği adamlar bunlardı diyor ve Musa Nun oğlu Hoşeya'ya Yeşu adını verdi. Yani Musa peygamber Yeşu'a bu adı verdi. Hoşeya'ydı adı ve Musa onun adını değiştirip Yeşu koydu. Yeşu adının ilginç bir anlamı vardır. Rab kurtarıcıdır ya da Tanrı kurtarıcıdır. Ve vaki oldu ki Rab kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'a şöyle seslendi. Kulum Musa öldü. Şimdi kalk bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Büyük Fırat ırmağından bütün Hitit ülkesi dahil batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Güçlü ve yürekli ol çünkü halkı atalarına vereceğimi ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır. Bunun üzerine Yeşu, halkın görevlerine şöyle buyurdu. Ordugahın ortasından geçip halka şu buyruğu verin. Kendinize kumanya hazırlayın. Çünkü Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinmek için 3 gün sonra Şeria ırmağını geçeceksiniz. Yeşu 1. bölümün ilk 11 ayeti böyle. Evet, Yeşu Tanrı'ya iman eden birisiydi. Tanrı onu cesaretlendirmiş ve ona adım atmasını buyurmuştu. Tanrı sözü Yeşu'nun yetki kaynağı olacaktı. Bu çok önemlidir. Eğer Tanrı sözü bizim yetki kaynağımız ise sağa sola sapmayacağız. Doğru yoldayız. Bu sözler Yeşu'nun ağzından, yani Tanrı'nın sözleri Yeşu'nun ağzından eksik olmayacaktı. Bu sözleri sürekli olarak derinden düşünecekti Yeşu. Rabbin sözünde yazılı olanlara göre hareket edecekti. İşte bütün bunlar gerçek imanın formülüdür değerli dostum. Vaat edilen toprakların Musa'nın halkına ait olacağı hiçbir koşula bağlı olmamakla birlikte bu halkın bu topraklara sahip olması bazı koşullara bağlıydı. Yeşu kitabının kilit sözcüğü zafer sözcüğü değildir. Çünkü zaferi kazanan Rabbin kendisidir. Buradaki, yani Yeşu kitabındaki kilit sözcük elde etmek, ele geçirmek sözüdür. İbranilerin kendilerine vaat edilen bu toprakları ellerine geçirmeleri gerekiyordu. Aradan çok geçmeden İbraniler bu topraklara girecekler, yemeleri için kendilerine gökten verilen manna yiyeceği son bulacak ve yeniden toprakta yetiştirilen ürünleri yemeye başlayacaklardı. Bu ürünleri kendileri yetiştirmediği için düşmanın elinden kapacaklardı. Hatırlarsanız İbraniler çöldeyken her gün gökten gelen mannayı toplayıp yerlerdi. Buna göksel yiyecek diyebiliriz. Tanrı onlara çölde bu manna denilen yiyeceği verdi. Manna dayanıklı bir yiyecek değildi. Yeterinden fazlası toplandığında bir sonraki gün artık yenemeyecek ölçüde bozulurdu. İbraniler mannayı her sabah toplamalıydılar. İşte İncil'den Efesoslar 5:18'de ruhla dolmamız gerektiği bu gerekçeyle söylenmiştir. Ruh ile dolmak sadece bir kereye özgü bir şey değildir. Nasıl ki arabanızla benzinciye gittiğinizde benzinciye depoyu ağzına kadar doldurup kapağını mühürlemesini söylemiyorsanız, bizler de Kutsal Ruh'la bir kere dolduğumuzda bu bize yaşam boyu yeter diyerek Kutsal Ruh'a kapıyı kapamamalıyız. Çünkü arabanın benzini siz arabayı sürdükçe azalıp bittiği gibi bizler de iman yolunda yürüdükçe Kutsal Ruh'un doluluğundan bir şeyler yitiriyoruz. Kutsal Ruh'la dolmak demek kendimizi, hayatımızı, düşüncelerimizi Kutsal Ruh'un denetimine vermek demektir. Kutsal Ruh'un denetiminde yaşamak demektir. Değerli dostum, eğer Rab ile yürüyüp onun için yaşayacaksan, o zaman Tanrı'nın Kutsal Ruh'unun dolduruluşuna her gün ihtiyacın var demektir. Fiziksel bedenlerimizi günde nasıl ki en azından 3 öğün yemekle doyuruyorsak, ruhsal bedenimizi de günde 3 öğün ruhsal yiyeceklerle doyurabilmeliyiz. Bunun için gerekli olan tek şey Kutsal Ruh'la sürekli olarak dolmak ve yine dolmaktır. Kutsal Ruh'u almak değildir. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiği an Kutsal Ruh'u alır. Bu bir keredir. Tekrarlanmaz. Sadece bir kere Mesih'e iman eden herkes Kutsal Ruh'a sahip olur. Ama Kutsal Ruh'la dolmak her gün gereklidir. Dediğim gibi Kutsal Ruh'la dolmak kendimizi, düşüncelerimizi, dilimizi, gözümüzü, yüreğimizi Kutsal Ruh'un denetimine bırakmaktır. Ona bakmak ve ona güvenmektir. Yeşu, Ruben ve Gad oymaklarına ve Maneşe oymağının yarısına da şöyle dedi diyor 12. ayette. Burada söz edilen bu 2,5 oymak yerleşmek için Erden Irmağı'nın öte yakasına geçmemiştir. Onlar Erden Nehri'nin doğu yakasına geldiklerinde Musa halen sağdı ve hatırlarsanız Musa'dan Sayılar 32:1-5'te yer alan şu ricalarda bulunmuşlardı. Çok sayıda hayvanı olan Rubenlilerle Gadlılar, Yazer ve Gilad topraklarının hayvanlar için uygun bir yer olduğunu gördüler. Musa ile kahin Elazar'a ve topluluğun önderlerine giderek Rabbin yardımıyla İsrail halkının ele geçirdiği Atarot, Divon, Yazer, Nimra, Heşbon, Elala, Sevam, Nevo, Beon kentlerini içeren bölge hayvanlar için uygun bir yer dediler. Kullarınızın da hayvanları var. Bizden hoşnut kaldıysanız bu ülkeyi mülk olarak bize verin ki Şeria ırmağının karşı yakasına geçmek zorunda kalmayalım. Evet, bu 2,5 oymağın ricası buydu. Bizi Erden'den geçirmeyin. Oysa Erden nehrinin yanlış tarafına yerleşmek istiyorlardı. Rabbin kulu Musa'nın Tanrınız Rab bu ülkeyi size verip sizi rahata erdirecek dediğini anımsayın. Kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız Şeria ırmağının doğusunda Musa'nın size verdiği topraklarda kalsın. Ama sizler bütün yiğit savaşçılar silahlı olarak kardeşlerinizden önce ırmağa geçip onlara yardım edin. Rab sizi rahata erdirdiği gibi onları da rahata erdirecek. Onlar Tanrınız Rabbin vereceği ülkeyi mülk edindikten sonra siz de mülk edindiğiniz topraklara Rabbin kulu Musa'nın Şeria ırmağının doğusunda size verdiği topraklara dönüp oraya yerleşin diyor Yeşu 1. bölüm 13-15 ayetler arasında. Yeşu burada onlara Musa'nın onlara nehrin doğusunda yaşama iznini onların diğer kardeşlerine yardım etmeleri koşuluyla verdiğini anımsatıyordu. Yani İsraillilerin diğer oymakları Erden Nehri'nin batı yakasına geçip burada bulunan toprakları ellerine geçirinceye kadar bu 2,5 oymak onlara askeri açıdan destekte bulunacaklardı. Bunu severek yapmayı kabul ettiler. Önderler Yeşu'ya bize ne buyurduysan yapacağız diye karşılık verdiler. Bizi nereye gönderirsen gideceğiz. Her durumda Musa'nın sözünü dinlediğimiz gibi senin sözünü de dinleyeceğiz. Yeter ki Musa ile birlikte olmuş olan Tanrın Rab seninle de birlikte olsun. Sözünü dinlemeyen, buyruklarına karşı gelip isyan eden ölümle cezalandırılacaktır. Yeter ki sen güçlü ve yürekli ol. Yeşu 1. bölüm 16-18 ayetler arası. Belki şöyle bir soru soruyorsunuz. Peki Erden Nehri'nin doğu yakasında yerleşmenin nesi yanlış? Değerli dostum, nehri geçmek çok mu gerekliydi? Erden Nehri'nin doğusunda kalan yerler de vaat edilen toprakların bir parçası değil miydi? bu tür sorularla sıkça karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle bu sorulara sağlıklı bir yanıt verebilmek için kutsal yazılardaki Erden Nehri'nin geçiş konusunun anlatıldığı sayfaları iyice incelememiz gerekir ki biz de zaten bunu yapacağız. Şimdi Erden Nehri'ni geçmek, İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişinin bir sembolü, bir simgesiydi. Öte yandan bu nehri geçiş hiçbir anlamda bizim fiziksel ölümümüzün bir simgesi değildir. Neyin simgesidir? Erden Nehri'ni geçmek, az önce de belirttiğim gibi İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişini simgeliyor. Çoğu zaman Batı kiliselerinde şu eski ilahi söylenir. Erden Nehri'nin fırtınalı yataklarında duruyor bakıyorum. Önce değerli dostum şunu söyleyeyim. Erden Nehri hiç de öyle fırtınalı, coşkun bir nehir değildir. Hem de sizler ve ben o fırtınalı yataklarda durmuyoruz. O çarmıha çivilenip orada asılı kalarak günahın üzerine gelen yargı fırtınalarının hepsine göğüs geren tek kişi İsa Mesih'in kendisiydi. Bu fırtınalar ona çarptığında aynı zamanda bizlere de çarpmış oluyordu. Erden Nehri bize kutsallaştırılma konusunu çağrıştırır. İsa Mesih'in ölümü bizim kutsal olmamız içindi. Doğru sayılmamız içindi. Hakimler kitabında bu iki ve yarım oymağın Erden'in doğusunda kalmakla büyük bir hata yapacağını göreceğiz. Bu doğrultuda yine Mesih Galile denizini geçip Gerasinliler bölgesine geldiğinde orada domuz yetiştiriciliği yapan Yahudilerle karşılaşmıştı. Bu insanlar işte ta başta Erden Nehri'nin yanlış tarafında yerleşmekle büyük yanlış yapmışlardı. Bunun gibi birçok Mesih imanlıları da maalesef, affedersiniz, ruhsal anlamda domuz yetiştiriciliği ile uğraşmakta ve darmadağın yaşamaktadırlar. Bunların da Rab tarafından onun ölümü ve ölümden dirilişiyle sağlanmış olan huzur ve rahata girmeleri gerekmektedir. Şimdi Yeşu kitabının ikinci bölümüne geldik. Burada oldukça şaibeli bir karakter olan bir kadınla karşılaşıyoruz. Bu kadın bir fahişeydi ve adı Rahab idi. Bu kadının adının diğer iman kahramanlarıyla birlikte yeni antlaşmada yer alması gerçekten dikkat çekicidir. Fahişe Rahab, imanı sayesinde casusları dostça karşıladığı için imansızlarla birlikte öldürülmedi diyor İncil'den İbraniler 11:31'de. Ben İbraniler mektubunun 11. bölümünün iman kahramanlarının bir listesi olarak adlandırılmasını şahsen doğru bulmuyorum. Çünkü böyle bir şey insan gücünü daha ön safhaya çıkarmaktadır. Oysa ben imanı ön safhaya koymak isterim. Bu bölümdeki listede yer alan isimler ister kadın ister erkek olsun, imanın tüm çağlarda, her çeşit koşullarda neler başardığını açıkça sergiler. Bunun bizim için anlamı bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan, imanın bu tür şeyleri bizim hayatımızda da gerçekleştirebileceğidir. Diğer dikkate değer bir gerçek ise Rahab'ın İsa Mesih'in soy ağacında adının geçmesidir. Yeni antlaşma İsa'nın soy ağacıyla başlar. Bu soy ağacındaki isimler okurken 5. ayette Rahab'ın adıyla karşılaşırız. Bu kadının adı oraya nasıl geçmiştir dersiniz elbette. İman aracılığıyla geçmiştir. Evet, fark etmiş olabileceğiniz gibi önümüzdeki bu bölüm, yani Yeşu 2. bölüm, çok çarpıcı bir kadını tanıtarak başlamaktadır. Nun oğlu Yeşu, Şitim'den gizlice iki casus gönderdi. Gidip ülkeyi özellikle de Eriha'yı araştırın dedi. Böylece yola çıkan casuslar Rahab adında bir fahişenin evine gelip geceyi orada geçirdiler diyor Yeşu 2. bölümün 1. ayeti. Burada gönderilen iki casusa dikkatinizi çekmek istiyorum. Belki burada izlenen yöntemin bir hata olduğunu düşünüyorsunuz. Genellikle casuslar bir ülkeyi ele geçirip geçirmeyeceklerini anlamak için gönderilirdi. Burada ise ülkeyi ele geçirip geçirmeyeceklerini görmek için değil ama ülkeye en iyi hangi yolla girebileceklerini öğrenmeler için gönderilmişlerdi. Buradaki amacın tamamen farklı olduğunu herhalde görüyorsunuz. Eriha kentinin bir yerlisi olan Rahab adlı bu kadın evini gelen bu casuslara açmıştı. Bu arada Eriha kralına ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar geldi diye haber verildi. Bunun üzerine Eriya kralı Rahava sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar diye haber gönderdi. Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler. İki adamı saklamış olan Rahab, adamların bana geldikleri doğru dedi ama ben nereli olduklarını bilmiyordum. Karanlık basar basmaz kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz. Aslında kadın adamları dama çıkarmış, oraya sermiş olduğu keten saplarının altına gizlemişti. Kralın adamları ise casusları Şeria Irmağı'nın geçitlerine giden yol boyunca kovaladılar. Onlar kentten çıkar çıkmaz kapı sürgülenmişti diyor Yeşu 2. bölümün 2-7 ayetler arasında. Kadın bu adamları korumak için kralına bile yalan söylemişti. Böyle yapmakla aslında kendi yaşamını da tehlikeye atmıştı. Peki böyle bir tehlikeye kendisini niçin atmıştı? Böyle bir şey yapmak zorunda değildi. Kendi halkına yalan söyleyip düşmanın yanında yer almayı gerektirecek şey neydi? Bu kadın bunu yapmakla vatan hainliği de yapıyordu. Bu soruya yanıt vermeden önce kısaca başka bir soru sorayım. Rahab'ın bu davranışını haklı çıkarmak mümkün müdür? Kutsal yazılar imanlı olan bizlerin üzerimizde egemen olan yöneticilere, devletin kurallarına ve onların koyduğu yasalara boyun eğmemiz gerektiğini çok açık ve net bir şekilde öğretirken, Rahab burada bu ilkeyi açık bir şekilde çiğnemiş oluyordu. Bu açıdan bakıldığında en azından Rahab'ın hayatının bu döneminde ondan bir imanlı olarak söz etmek doğru olmayacaktır. Öyle sanıyorum ki Rahab daha sonra yaşadığı bir tecrübe sonrasında iman etmiştir. Tabi bunun başka bir açıklaması da olabilir. Bir imanlı elbette yetkililere ve üzerimizde egemen olan kişilere yani devlete itaat etmek zorundadır. Yine bir Mesih imanlısı yaşadığı ülkede yasalara en çok itaat eden kişi olmalıdır. Mesih imanlısının yalan dolana, üç kağıtçılığa, kötü olan her şeye karşı durması gerekir. Günaha itaat etmemelidir. İncil'den Romalılar 13. 1 ve 2. ayetlerde şöyledir. Herkes başta bulunan devlete, yetkililere bağımlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yetki yoktur. Var olanları Tanrı atamıştır. Bu nedenle yetkiye karşı direnen, yetkiye karşı gelen Tanrı'nın düzenine karşı direnmiş olur. Haberciler İşleri 4, 19. 20. ayetler. Günlük yaşamda Mesih imanlısı bugün insan sözünden çok Tanrı sözüne kulak vermelidir. Tanrı'nın çocukları olarak takınacağımız tutum bu olmalıdır. Şimdi izin verelim, birinci sorumuza Rahab'ın kendisi yanıt versin. Rahab, düşmanları korumak için niçin yalan söyledin? Damdaki adamlar yatmadan önce kadın yanlarına çıktı. Rabbin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum dedi. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Yeşu 2, 8 ve 9. ayetler. Rahab burada o dönemdeki Kenanlıların neler düşündüğünü açıkça bellediyordu. Çok sayıda insanın ülkeye girmek için çok yakın bir yerde beklediği haberleri kulaktan kulağa dolaşmaya başlamıştı bile. Halk bundan çok rahatsız olmuş ve ülkeyi büyük bir korku sarmıştı. Rahab'ın bu casuslara verdiği haber buydu. Sanımca Rahab tüm dedikoduları duyabilecek bir yerdeydi ve tüm halkının İbranilerin ilerlemesinden büyük endişe duyduğunu, korktuğunu açıkça görebiliyordu. Çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kızıldeniz'i önünüzden nasıl kuruttuğunu, Şeria Irmağı'nın ötesindeki iki Amor kralına Sihon ve Og'a neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk diyor 10. ayette. Dikkat edin, Rabbin önünüzden Kamış Denizi'ni diyor, yeni çevirdi ama Kızıldeniz'idir bu aslında, sularını nasıl kuruttuğunu duyduk diyor. Bu olay İbraniler Erden Nehri'ne varmazdan 40 yıl önce olmuştu. Aradaki bu 40 yıl içerisinde Tanrı Kenanlılara kendisine dönüp iman etmeler için birçok fırsat vermişti. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü Tanrı İbrahim'e soyunun yabancı bir ülkede 400 yıl köle olarak yaşayacağını, sonra Amorilerin fesatı henüz tamam olmadığından 4. nesilde topraklarına yeniden döneceklerini söylemişti. Bu olay o zamandan tam 420 yıl önce olmuştu. Diğer bir deyişle Tanrı Kenan diyarında yaşayan insanlara kendisine dönüp iman edip etmeyeceklerine karar vermeler için 420 yıl vakit tanımıştı. Bazı eleştiriciler Tanrı'nın eski antlaşma dönemlerinde acımasız gaddar olduğunu söylerler. Tabii bunu söylemelerinin nedeni Tanrı sözünü iyice bilmedikleri içindir. Eğer Tanrı Kenanlılara tövbe etmeleri için 420 yıl zaman tanımışsa bence bu yeterince uzun bir zamandır. Düşünün bir kere. Tanrı 40 yıl bir vakit vererek Kenanlıların kendi halkı olan İbranileri Mısır'dan nasıl kurtardığını duymalarını sağlamıştı. Tanrı burada kendisini hiç duymamış bir halkı yok etmemiştir. Puta tapan bir halkı yok etmemiştir. Tersine onlara kendisine dönsünler diye birçok fırsatlar tanımıştır. Şimdi size soruyorum, Tanrı onlara daha ne kadar zaman tanımalıydı? Tanrı yeni antlaşmada değişmemiştir. Rab İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmeyenlerin cehenneme gideceklerini açıkça söylemiştir Tanrı. Uygar dünyamızda bugün cennet cehennem kavramlarını hiçe sayan milyonlarca insan var. Tanrı'nın yargısı yeryüzüne geldiği zaman bu insanları yok edecektir. Eminim ki o zaman bazı ensesi kalınlar kalkıp Tanrı insanlara niye biraz daha zaman vermedi diye soracaklar. Ey nankör insan! İsa'nın duyurduğu kurtuluş haberi yaklaşık 2000 yıldır insanlığa duyurulmuyor mu? Tanrı sabırlıdır, kolayca öfkelenmez. Tanrı merhametlidir. Bize daha ne kadar zaman vermelidir diye düşünüyorsunuz. O tüm dünyaya İsa Mesih'e iman etmeler için yeterince zaman vermiştir bile. Rahab adındaki fahişe kadın şöyle dedi. Biz duyduk, işittik. Bakın sonra ne olmuş? Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır. 11. ayet. Kenanlılar bunu sadece duymamışlar ama bunun gerçek olduğunu da öğrenmişlerdi. Buna rağmen yine de Rab'be dönmemişlerdi. Bugün de İsa'nın öldüğüne, gömüldüğüne, ölümden dirildiğine, dünyanın sonunda yeryüzüne geleceğine inanan ama halen kurtulmamış çok sayıda insan bulunmaktadır. Peki insanı kurtaracak nedir? İnsanı kurtaracak olan insanın kurtarıcısı olarak Rab İsa Mesih'e iman etmesi ve güvenmesidir. Onunla ruhsal bir ilişki içerisinde olmasıdır. Rahab'ın söyledikleri bu kadarla kalmamıştı. Sözlerini sürdürerek şöyle dedi. Size iyilik ettiğim gibi siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen Rabbin adına yemin edin. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza dair bana güvenilir bir işaret verin. Adamlar, eğer bu yaptıklarımızı açığa vurmazsanız yerinize ölmeye hazırız dediler. Rab bu ülkeyi bize verdiğinde sana iyilik edip sözümüzü tutacağız. Yeşu 2. bölüm 12-14 ayetler arası. Rab sadece inanmamıştı ama aynı zamanda inandığı şeye de sıkıca sarılmıştı. Yabancı casusları koruyabilmek için kendi hayatını tehlikeye atmasının gerekçesi bu olmalıydı. Rahab, Rab ile ilgili sözleri duymuştu. Bu sözlere iman etmişti ve bu imanına sarılarak bu doğrultuda hareket etmişti. Evet değerli dostum, işte kurtuluş budur. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde senin günahların için öldüğünü duyduğun zaman buna tarihsel bir gerçek olarak sadece inanmamalısın. Ama aynı zamanda İsa Mesih'i şahsen kurtarıcın olarak kabul etmen gerekir. Ona bağlanıp ona güvenmen gerekir. Bu kadın Tanrı'nın bu Kenan diyarını İbranilere vermekte olduğunu biliyordu. Bu nedenle yaşamını yaşayan ve gerçek Tanrı'ya çevirdi. İmanla fahişe Rahab casusları esenlikle kabul ettiği için itaatsizlerle beraber yok olmadı diyor İbraniler yazarı. Casuslar burada Rahab'a Eriha'ya saldırdıkları zaman kendisini ve ailesini koruyacaklarına söz veriyorlar. Ama diyor, ülkeye girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğim pencereye bağla. Anneni, babanı, kardeşlerinle babanın bütün ev halkını yanına kendi evine topla. 18. ayet. Eğer Eriha şehrinin kralı Rab'be dönmüş olsaydı değerli dostum, kesinlikle kurtulurdu. Gerçekten iman etselerdi, şehirde yaşayanların tümü de kurtulmuş olabilirlerdi. Şimdi de bu bölümün son ayetine, casusların verdiği rapora bakacağız. İki adam geri dönmek üzere dağdan indi. Irmağa geçip Nun oğlu Yeşu'nun yanına vardılar ve başlarından geçen her şeyi ona anlattılar. Yeşua, Rab gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti dediler. Orada yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Yeşu 2. bölüm 23-24. ayetler. Sizin de açıkça göreceğiniz gibi değerli dostum, bu casusların verdiği rapor 40 yıl önceki casusların verdiği rapordan çok farklıydı. Artık sorun onların bu topraklara girip girmeyecekleri değildi. Zaten giriyorlardı. Fahişe Rahap'tan aldıkları habere göre şöyle diyorlardı: ülkede oturanların hepsi önümüzde eriyor.